Sevgili dinleyenler, bugün derin düşünceleri, eşsiz eserleri ve İslam düşünce dünyasına kazandırdıklarıyla tanınan büyük bir İslam alimi olan İmam Gazali'yi konu edinen Gazali Mektebi programımıza Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmutu Beyefendi ile başlıyoruz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Teşekkür ederim kardeşim, hoş bulduk.
Aziz dinleyenlerimiz, İslam dünyasının tarihindeki en parlak isimlerinden biri olan Gazali, sadece dini düşüncede değil, aynı zamanda felsefe, tasavvuf, eğitim ve bilim alanlarında da derin izler bırakmıştır. Bu programda onun yaşamı, eserleri ve düşüncelerinden yola çıkarak İslam ilim dünyasına katkılarına değineceğiz, odaklanacağız. Gazali'nin eserleri sadece kendi döneminde değil, günümüzde de hala okunan, üzerinde tartışılan ve önem verilen metinler arasında yer alıyor. Onun bilgiye olan açlığı, sorgulayıcı zihniyeti ve derin manevi bakış açısı hem dini ilimlerde hem de felsefi düşüncede iz bırakmış, kuşkusuz İslam dünyasının gelecek nesillerine de ışık tutmuştur. Bu programın amacı Gazali'nin düşüncelerini ve mirasını anlamak, onun fikir dünyasına derinlemesine bir bakış sunmak ve dinleyicilerimizi onun eserleri aracılığıyla düşünmeye, sorgulamaya ve keşfetmeye davet etmektir. Bu değerli yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, tekrar hoş geldiniz diyorum. Gazali Mektebi hayırlı mübarek olsun, istifadeye medar olsun inşallah.
Amin kardeşim, teşekkür ederim, Allah razı olsun.
Kıymetli hocam, öncelikle İmam Gazali'nin hayatından elbette bahsedeceğiz. Uzun uzun konuşacağız hatta bu konuyu. Size çeşitli sorular yönelteceğim. Fakat ilk programımız biraz da girizgah mahiyetinde bir program olsun arzusundayım, düşüncesindeyim. Bu noktada Gazali büyük bir alim. İslam düşünce geleneğinin en parlak zihinlerinden bir tanesi. Daha geniş bir kavramla, daha genel bir kavramla alim portresiyle bir girizgah yapmak zannederim biraz daha rahatlatıcı ve dinleyicilerimiz açısından da daha sıkı bir zemine oturan bir ilerleyiş olur diye düşünüyorum.
Güzel bir altyapı olabilir
belki. İnşallah. İslam geleneğinde alim portresi nasıldır? Hangi ilimleri mücehhezdir? Toplumdaki görevleri nelerdir? Böyle bir başlangıç yapalım hocam. İlerleyen inşallah süreçte yine inşallah soru cevap devam ederiz.
Buyurun. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum tekrar Safa kardeşim. Bu programında hayırlara vesile olmasını, Gazali şahsında bütün ulemanın ruhunu şad etmesini, günümüz dünyasına onların nezdinde bir ışık tutmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Gazali'den önce dediğiniz gibi onun daha çok temsil ettiği ilmi ve onun mücehhez olduğu alimleri konuşmak daha isabetli olabilir. Yaşadığı dönem itibariyle Gazali 5. yüzyıla tekabül ediyor. Ancak biz o sürece kadarki dönemde ilmin, ulemanın, belki tasavvufun ve diğer İslami ilimlerin neler olduğunu kısaca böyle yüzeysel olarak çok teknik ve detaylı bilgilere girmeden, spesifik teorik bilgi vermeden biraz bahsetmek isabetli olacaktır muhtemelen. Şimdi İslami ilimlerin başlangıcı diğer birçok konunun başlangıcı gibi asr-ı saadete kadar ilerler. İslami ilimlerin belki ilk üniversitesi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın baş müderrisi, ders-i âmı olduğu Suffe Meclisi'ne kadar, Ashab-ı Suffe'ye kadar ilerler. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Medine hicretinden sonra hemen Hücre-i Saadetlerinin yanında içerisinde Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi birçok ashab-ı kiram efendimizin sadece Cenab-ı Peygamber'le daha çok vakit geçirebilmek adına iştirak ettikleri, onun femi şeriflerinden, mübarek lisanlarından sadır olan her bir kelamı hıfzetmek maksadıyla gecesini gündüzünü birlikte geçirdikleri Ashab-ı Suffe. Oraya kadar İslam ilimleri götürebiliyoruz.
Mekke sürecinde mi, Medine sürecinde mi hocam bu devreye giriyor? İkisinde de mi var?
Medine sürecinde. Medine çünkü süreci. Mekke süreci daha çok meşakkat süreci. Hı hı. Medine süreci daha çok inşa süreci. Hı hı. Hani Mekke sürecinde nazil olan ayetler ve toplumsal yapıya baktığımızda böyle bir oluşuma çok müsaade etmiyor. Çünkü hı hı. İslam'ın henüz açıktan tebliğ edilmediği yıllar hı hı. var. Boykot senesi var. Hicrete Cenab-ı Peygamber ve inananların mecbur edildiği, öncesinde hatta bir kısım Müslümanın Habeşistan'a sefer ettiği yıllar var. O yüzden toplumsal yapı, siyasi yapı, ekonomik yapı, hasılı kelam İslam'ın henüz kendisiyle alakalı ilmi çalışmaların yapılabileceği ne portföyü var hmm. ki nazil olan ayet-i kerimeler de ahkamla alakalı değil, daha çok toplumsal yapıyla ve tevhidle alakalı. Mesela Allah Teala inancı var, akideyi tahkim etmek var. Peygamberlik inancı var, ahiret inancı var. O dönem daha çok tevhidin ve uluhiyetin tesisiyle alakalı dönem. Sonrasındaki süreç, özellikle Medine'den sonra ahkam ayetlerinin hemen hemen birçoğunun nazil olduğu dönem.
Ve Medine süreci biraz daha rahat bir süreç galiba.
Tabii.
Siyasi süreci, olarak da, toplumsal olarak da daha düşünmeye bol bol vakit bulabileceği, evet, Müslümanların bir. Ve bununla birlikte Medine'de inen ayetler biraz daha hükümlerle alakalı.
Ahkamla alakalı. Düşünsenize mesela Ensar radıyallahu anhum ecmain, Cenab-ı Peygamber'i onlar davet ediyor. Bu şu demektir: toplum içerisinde biz ve ailelerimiz, çoluk çocuğumuz ne kadar güvendeyse muhacir olan sizler de o kadar güvendesiniz demektir. Yani dolayısıyla önce bir güven tesis ediliyor, eman veriliyor. Bundan dolayı nazil olan ayetlerin yaşanmasına, tebliğ edilmesine, bir İslam devletinin hasılı orada Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam riyasetinde kurulmasına sosyolojik açıdan bakıldığında, hatta ekonomik açıdan da bakılabilir, siyasi açıdan da bakılabilir, Cenab-ı Peygamber ve inanan kimselere o dönemde maddi ve manevi tazyik edecek, alanlarını daraltacak, İslam'ı yaşamasına ve yaşatılmasına mani olacak hiçbir şey yok. Bundan dolayı Medine süreci biraz daha hem nazil olan ayetlerin, yani Müslümanca yaşanmasına etkisi olduğu kadar, artık o dönemde ilmi faaliyetlerin yapılabilmesine altyapının sağlam şekilde oluştuğu dönemdir. Bundan dolayı hani Ashab-ı Suffe ile beraber İslami ilimlerin teşekkülüne biraz daha vakıf oluyoruz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın riyasetinde. Sonraki süreç, tabi Cenab-ı Peygamber ahireti irtihal ediyor. Sahabelerin müştehit olarak vazife icra edenleri oluyor ve muhtelif yerlere gönderiliyor. Kimisi Cenab-ı Peygamber zamanında, mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e gönderiliyor ki gönderildiği dönemde yaş ortalaması takriben 18-20. Yemen'e İslam'ı öğretsin diye gönderiliyor. Sonraki dönemlerde İbni Mesud'un Hazreti Ömer vasıtasıyla Küfe'ye gönderildiği durum vaki ki bundan sonra artık Ebu Hanife'nin ve Hanefi sürecinin teşekkülü daha çok karşımıza çıkacak Küfe merkezli olarak ve muhtelif İslam ülkelerine, fethedilen bölgelere gerek İslam'ın anlatılması, tebliğ edilmesi, gerekse o bölgelerdeki insanların yaşadıklarının İslam nezaretinde tahsih edilmesi, zihinlerdeki soruların cevaplandırılması, halka İslam'ın anlatılması gibi muhtelif gayelerle farklı ülkelere Ashab-ı Kiram Efendilerimiz dağılmış oluyor. Yani bunu şöyle belki resmedebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccını yaptığı sırada kendisini dinleyen takriben 110 bin sahabeden bahsediliyor. Ama biz Mekke-i Mükerreme'ye veya Medine-i Münevvere'ye baktığımız zaman toplamda defnedilmiş olan, orada vefat etmiş olan sahabe sayısı belki 20 bine ulaşmaz. Geri kalan bütün sahabiler Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıklarını, İslam'la beraber öğrendiklerini muhtelif ülkelere dağıtmak, yaymak, tebliğ etmek, insanlara İslam'ı ulaştırmak, hasılı kelam ilahi kelimetullah için yayılmış olan sahabiler. Hani sıhhatiyle alakalı çok söyleniyor, çok konuşuluyor. İlim Çin'de de olsa alınız diye. Evet. Bu her ne kadar Cenab-ı Peygamber'den aleyhissalatü vesselam'dan lafzi olarak bu kelimelerle sadır olmamış olsa bile mana itibariyle Ashab-ı Kiram Efendilerimiz Cenab-ı Peygamber'den sadır olması muhtemel bu hadisi hayatlarında yaşamak suretiyle bütün dünyaya, bütün milletlere tebliğ etmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari burada biz onun misafir olarak hakeza ve birçok sahabeyi burada ziyaret edebiliyoruz.
Evet. Bu bahsettiğiniz özellikle sahabeye güzel efendilerimizin yaşlarının genç olması mevzu. Şimdi ben programımıza hazırlanırken epey videolar izledim. Epey işte okumalar yaptım, araştırmalar yaptım Gazali ile alakalı, İslam alimleriyle alakalı. Burada özellikle dikkatimi çeken bir husus, biraz önce sizin zikrettiğiniz sahabe efendilerimizin bir ülkeye görevli olarak tebliğ amacıyla gittikleri zaman ki yaşları 18-20 dediniz, 17-18 belki. Yine hocalarımızdan bir tanesi anlatırken bütün büyük fikirler gençlikte gelir diye bir zemini, evet, oturtuyor bunu ve diyor ki neredeyse en önemli İslam alimlerimizin büyük bir kısmı ünlü oldukları dönemler 18'li 20'li yaşlara, belki daha ufak oldukları yaşlara denk gelir diyorlar. Hatta Gazali ile alakalı da böyle bir şey söylenmişti. Bu gençlikle ve fikirlerin üreme dönemiyle alakalı neler söylersiniz? Hakikaten gençliğin fikirle buluştuğu noktada bir, ne derler, sıçrama söz konusu mu oluyor acaba? Bir ara soru sormuş olayım.
Yani orada şöyle bir, aslında tam isabet ifade ettiğiniz gibi orada bir sıçrama ve inkişaf süreci oluyor. Fikirlerin de tam manasıyla henüz yerleşmeye başladığı bir dönemi ifade ediyor. Bizim Gazali Mektebi'nde konuşacağımız konulardan bir tanesi de zannediyorum bu olacak. Belki bir programın bütününü ihata edebilir bu. Gençlikte soru işareti oluşmayan veya gençlikte soru olarak zihne düşmeyen hiçbir şey ilerleyen yaşlarda bir fide olarak büyümüyor. Yani gençlikte o bir soru işareti şeklinde fide olacak ki ilerleyen yaşlarda dal ve boy versin. O yüzden mesela konumuzun merkezini teşkil eden Gazali 24 yaşında en fazla 30 yaşına gelinceye kadar dünyevi olarak sahip olabileceği bütün makam, mevki ve mansıba sahip olacak. Gençlikteyken yaşanan bir süreci ifade ediyor. Hint alt kıtasının önemli ulemasından Abdülhay el-Leknevi vefat ettiği tarihte yaşı 39. Geriye tam 114 eser bırakıyor. Bunların birçoğu da mücellet, yani birkaç ciltten müteşekkil. Ve hala günümüzde okutuluyor. Hadisten, fıkıhtan önemli eserleri hakeza mevcut. Onun yaşı zaten 39 vefat ettiğinde ilmi tahsin yaptığı sırada henüz genç. Bu eserlerin birçoğunu yazdığı sırada henüz 10-12 yaşında. Ufak notlardan başlıyor. Sarf kitabıyla alakalı veya nahiv kitabıyla, gramer kitaplarıyla alakalı. Mesela Gazali rahmetullahi aleyh ilk ders tahsil ettiği, ilim tahsil ettiği hocasıyla birlikte olduğu sıralarda Razkani rahmetullahi aleyh oldukça küçük yaşlarda. İmam Cüveyni ile karşılaştığı sırada menhulü yazıyor. Küçük yaşlarda. Hatta Gazali Cüveyni'nin rahmetullahi aleyhin öyle dikkatini çekiyor ki sen bu eserini yazmak suretiyle beni diriyken toprağa gömdün diyor mesela.
Evet, ölümümü bekleyemez miydin?
Bekleyemez miydin diyor mesela. Böyle bir nüktesi
ben
bulundum.
Ben de sizin önerdiğiniz diye maddesinde olayı gülümseyerek okudum. Bir hocanın talebesinde görmek istediği belki en büyük şey budur. Güzel bir tecrübedir diyelim. Şimdi hocam Suffe'ye tekrar dönecek olursak oradan hareketle biraz daha devam edelim istiyorum. Suffe ehli döneminde teşekkül etmiş bir dini ilimler kürsüsü var mıydı? Yani diyelim ki fıkıh alanında bir hoca vardı ve birilerini okutuyordu. Böyle bir durum mu söz konusuydu? Nasıldı? Oranın da biraz zihnimize oturabilmesi için Suffe'nin belki içerisinin bir bize resmini çizebilir misiniz?
Ashab-ı Suffe tabi bereketli bir süreç. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki birçok sahabi gündüzleri işiyle meşgul olur, akşamları gelir Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis dinlerler, ilim tahsil etmeye, yani İslam'ı anlamaya çalışırlardı. Şunu ifade edelim başında, yani sonda söyleyeceğimiz şeyi başta ifade edelim. O dönemki yapılan faaliyete ilim tahsil faaliyeti denmez. Çünkü henüz dört başı mamur, etrafı çerçevesi çizilmiş, usulü ortaya konulmuş bir ilim tahsili yok. Umumi manada bir ilim var. Yani öğrenmek. O zamanki öğretilen şey hadis-i şerif ve ayet-i kerimeler.
Biraz da hayata taalluk eden, yaşamaya biraz da taalluk eden meseleler olduğu için galiba böyle düşünülmüş. Tabii. Ve isminden de gölgelik anlamındaymış galiba Suffe. Çok böyle ne derler, yapısal olarak da bizim şu anki anladığımız şekliyle medrese, okul tarzında bir yapı da değilmiş galiba.
Değil. Yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın evinin bitişinde sırt tarafında, şu anda mesela kabri şeriflerinin hemen sırtında, önünde Kur'an-ı Kerimler konulması için rafları olan yer, alan. Biraz da yerden bir böyle bir zira kadar, belki 20-25 santim yükseklikte olan küçük bir alan. Cenab-ı Peygamber orada daha çok bu ashabıyla birlikte oluyor. Ebu Hureyre diyor ki işte ashab-ı kiramdan birçok kimse sadece işleri bittiği zaman, gündüzkü meşgaleleri sona erdiği zaman gelirdi. Ama ben diyor mesela sadece karın tokluğuna, hayatımı idame ettirecek kadar ufak tefek bir şeyler yiyorum. Gece gündüz onunla beraberim. Bunu Ebu Hureyre niçin söylüyor? Şundan dolayı söylüyor. Günümüzde hala itirazları devam eden ve ithamlar devam eden bir süreç var. Ebu Hureyre kısacık süre zarfında Müslüman olduktan sonra Cenab-ı Peygamber'le 15-20 sene birlikte olmuyor. Çok kısa bir birlikteliği olmasına rağmen bu kadar hadisi nasıl rivayet edebilir diye bir soru var. O zaman bu sorunun cevabını veriyor. Mukadder bir soruya cevaptır bu ilmi olarak baktığımız zaman. Sorulması muhtemel bir itiraza cevaptır. Bütün sahabiler muhtelif yerlerde meşguliyetlerini dünyevi olarak temin etmesi gerekenleri yaparken ben karın tokluğunda burada bulunuyordum diyor. Orada ne etrafı çevrilmiş bir medrese var bizim bildiğimiz manada dört duvarı olan, ne de mevzuatul ulum dediğimiz tasnif edilmiş, usuller ortaya konulmuş, fıkıh, tefsir, hadis gibi ne İslami ilimler ne de akli ilimler söz konusu. Orada böyle bir süreç yok. Orada ilim dediğimiz zaman Ashab-ı Suffe'de daha çok nazil olan ayet-i kerimelerin Ashab-ı Kiram tarafından kendi arasında yapıldığı müzakereler, bir de Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın irat buyurduğu hadis-i şerifler var. Zaten bütün ilimler oradan artık neşet edecek. Bu mevzuatul ulum dediğimiz ilimlerin tasnifi, yani farklı branşlara ayrılması, ihtisas alanlarının oluşması, bir anlamda usullerinin ortaya çıkarak farklı branşların oluşması, daha çok bu 2. 3. asra doğru, tabiin döneminin sonuna doğru biraz daha belirginleşecek. İlerleyen zamanlarda bu daha da artacak. Burada etkili olan bir diğer husus, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki sahabeler gerek ayet-i kerimeler olsun gerek hadis-i şerifler olsun bunları müzakere ediyorlar. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahirete irtihalinden sonra soru sorabilecekleri herhangi bir peygamber, cevabını vahiy merkezine alabilecekleri herhangi bir merce kalmıyor. Bundan dolayı artık içtihatlar daha çok devreye giriyor. Şimdi şöyle bir şey olmaz mesela. Cenab-ı Peygamber hayattayken ashab-ı kiramdan içtihat ehliyetine haiz, müştehit kıvamında olan Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbn Mesud radıyallahu anhum gibi kimseler ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri müzakere ediyorlar. Arkasından biz bu konuyla alakalı şöyle bir kanaate vardık, hatta icma oluşturduk. Bu böyle olsun diyebilecekleri bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey mümkün de değil zaten.
Efendimiz
ben hayattayken. O yüzden Cenab-ı Peygamber'e rağmen bir İslam söz konusu değil. Evet. Günümüzde mesela Cenab-ı Peygamber, çok affedersin, bir postacı gibi düşünülüyor. Peygamber'e rağmen bir İslamcılık oynanmaya çalışılıyor. Evet. Peygamber'e rağmen bir İslam modeli ortaya konulmaya çalışılıyor. Hal böyle olunca ashab-ı kiram efendilerimiz Cenab-ı Peygamber hayattayken cevabını vahiy merkezli bir mercine alacağını bildikleri için çok fazla ihtilaf olmuyor. Ve ihtilaf olsa da Cenab-ı Peygamber tarafından çözülüyor. Hmm. Ama sonraki süreçlerde bir peygamber yok.
Evet.
Onun ortaya koyduğu nazil olan ayet-i kerimeler, ortaya konulan hadis-i şerifler, o dönemde sahabe-i kiramın istişare ettiği meseleler ve onun emsal teşkil edebileceği içtihatlar var. Sonraki dönemler ilimlerin teşekkül etmesi, kelam, fıkıh, tefsir, hadis gibi meselelere, kelami, fıkhi, hadisle alakalı diğer konulara taalluk eden meselelerin cevapları bulunurken bu eldeki malzeme, portföy değerlendirilerek bunlar üzerinden bir şey ortaya konuluyor.
Hocam bir de Peygamber Efendimiz'in başka ülkelere, başka bölgelere vazifeli olarak gönderdiği isimler vardı. Bir sahabiyi Peygamber Efendimiz bir yere gönderecek. Ya Resulallah diyor, ben işte bir karar vereceğim zaman, işte Kur'an'da bunu bulamazsam ne yapayım şeklinde bir durum var mesela. Bura aslında biraz belki fıkhın teşekkül ettiği ilk nokta da olarak görülebilir mi? İslam ilimlerinin ya da ayrışmaya başladığı ilk nokta olarak görülebilir mi? Bu olayı hem bize aktarmanızı rica edelim sizden, hem de bu olayın önemini ilim noktasında.
Bu şöyle, bu sahabi Muaz bin Cebel.
Muaz bin Cebel.
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemen'e gönderirken Muaz bin Cebel'i çağırıyor yanına ve soruyor. Bir meseleyle karşılaşacak olursan nasıl hükmedersin? Fetvasını veya kazai olarak hükmünü nasıl verirsin diye soruyor. Muaz bin Cebel de ilk önce Kitabullah'a bakarım. Allah Teala'nın ayetleri içerisinde bununla alakalı bir hüküm varsa oradan verir. Orada şahit yoksa sizin sözlerinize bakarım. Orada Cenab-ı Peygamber'in, yani sizin söylediğiniz bir hadis varsa bununla hükmederim diyor. Orada da bulamayacak olursam şayet eşrehülü bir ra'yi, kendi görüşümle içtihat ederim. Geri durmam. Bunu yüzüstü bırakmam. Soru soran kimsenin sorusunu havada bırakmam diyor. Cenab-ı Peygamber bunun üzerine Allah Resulü'nün elçisini muvaffak kılan Allah Teala'ya hamdolsun diyerek tebcil ediyor. Hı. Övüyor, tebrik ediyor bir anlamda. Teşvik ediyor da aynı zamanda içtihat yapmaya. Bu
bir cesaret de aslında sergiliyor tabii, değil mi hocam orada?
Yani Muaz bin Cebel'in yaşı 18-20 takriben. Hı. O sırada sen küçüksün, bize bir mektupla bunu gönder demiyor. Veya orada daha büyüklerin vardır, bunlara havale et demiyor. Bizden görmediğin, duymadığın, burada sadır olmamış herhangi bir mesele karşına çıktığı zaman bu meseleyi absorbe et demiyor. Sümen altı et de demiyor. Doğrudan doğruya içtihat ederim diyor. Cenab-ı Peygamber de teşvik ediyor ve hamd ediyor. İsabet
bir de eski dönemlerde yaşanan hadiseler için insanların genelde hani hep bir ihtimal barındırma ve bunu önerme durumu vardır ya, işte ya şöyle yapsalardı şunu diyemez miydi, biraz önce zikrettiniz ya. Efendimiz bir tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bize bir mektupla sorunuz, cevabını alınız şeklinde bir cevap da verebilirdi. Fakat bu şekilde tercih etmesinin belki özel bir sebebi var. Evet. Tarih sahnesinde belki çok daha büyük olayların başlangıcı sayılabilecek bir belki hareket noktası oluyor orası. Bu noktada geçmişi değerlendirmek, denirken dikkatli olmakta fayda var.
Yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir beşerdi. Hı hı. Kutsallık atfedilemez. Ama şiirlerde de var ya Cenab-ı Peygamber'le alakalı, Muhammedun beşer lakel beşer diye. Hı hı. Bir beşerdi ama sizin bizim gibi bir beşer değildi. Sonuç itibariyle seçilmiş. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ayet-i kerimeyi Cenab-ı Peygamber etrafındaki sahabelere naklederken kul ene beşerum mislukum. Hı hı. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Ama onun devamında yuha ileyye. Ben bir beşer olmakla beraber kendisine vahyedilen bir beşerim. O yüzden veya işte diğer ayet-i kerimelerde Cenab-ı Peygamber hiçbir şekilde surette kendi heves ve hevasıyla konuşmayacağı, konuştuğu her şeyin ve ma yantıku anil heva in huva illa vahyun yuha, konuştuğu her bir şeyin bir vahiy nezaretinden geçtiği ifade ediliyor. Bu şu demektir. Cenab-ı Peygamber kutsallaştırılamaz. Ancak sıradan bir beşer gibi de değerlendirilemez. Bu sebeple yaptığı her bir şey Cenab-ı Peygamber'in delildir. Hikmet aranması gereken bir mercidir. Ya Cenab-ı Peygamber bir beşerdi, o yüzden yaptığı herhangi bir şeyde hikmet aramaya gerek yok denilemez. Usulü fıkıh açısından bakıldığında şunu şöyle ifade edebilirim Safa kardeşim. Usulü fıkıh açısından bakıldığında bütün müştehitlerin içtihatları zannidir ve taklit edilmesi gerekir.
Yani zannidirden kastımız zan kelimesinden mi geliyor?
Şöyle, ne demek bir ıslah? Yani hiçbir içtihat %100 kesin bilgi değildir. En azamisi, tabii, en azamisi kesinlikle doğrudur diyebileceğimiz icma dahi olsa %99'luk bir bilgiyi ifade eder. Bu şu demektir. Müştehitlerin içtihadını avam, yani içtihat ehli olmayan herhangi bir kimsenin taklit etmesi elzemdir. Neden? Çünkü herhangi bir kimse kitap ve sünneti açtığında kendisi içtihat edebilecek, istidlal edebilecek kıvama sahip değildir. Fakat söz konusu Cenab-ı Peygamber olduğunda Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleri içtihadi değildir. Zanni de değildir, kat'idir. Delildir yani. Cenab-ı Peygamber'in bizatihi kendisi delildir. O yüzden elbette hikmet aranması gerekiyor. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, bu aynı zamanda sadece fıkhi ilimlerin değil, fıkıh ilimleri içerisinde fetva usulünün de aynı zamanda bir teşekkülünü ifade ediyor. Orada bir sıralama var, bir tertip var, bir tabakalandırma var, derecelendirme yani. Önce kitap, sonra sünnet, arkasından içtihat. Ama sahabe içtihadı. Bu sonraki dönemlerde kitap, sünnet, icma, kıyas diye statü itibariyle, işlevsellik itibariyle olması bir kenara, statü itibariyle formülize edilecek, evet, edilen şer'i içerisinde.
Model olarak da bu, tabii, buradan hareketle kullanılmış. Yani ben şimdi her dakika bir şeyler de not etmeye çalışıyorum. Alim portresine neler ekleyebilirim diye. Şimdi bir cesaret notu aldım, bir fedakarlık. Çünkü cesarette bir karar verirken, bugün düşünsenize ya, ben şimdi kendi adıma bir konuda bana bir hadi bunu da sen düşün dedikleri zaman, ya verdiğim kararla acaba birine zarar verir miyim, yanlış bir şey yapar mıyım şeklinde korkularım oluyor, kaygılarım oluyor. Bu noktada alimin cesur olması, çünkü alim neticede verdiği cevapla küçük de olsa büyük de olsa bir toplumu ya da fertleri, evet, etkileyen bir pozisyonda ve fedakarlık çok önemli.
Mesela burada şunu bence ilave etmekte fayda, lütfen, var. Alim tabii ki cesaretli olacak. Ayet-i kerime ve ma yakşallaha min ibadihi ve ma yakşallaha illa min ibadihi ulema. Allah Teala'dan hakkıyla korkanlar, haşyet duyanlar sadece ve sadece alimlerdir. Buyuruyor Allah Teala. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh küçük bir çocukla karşılaşıyor, ayağa takılıyor ve ona ayağa takıldığı için böyle ufacık dokunuyor ve nasihatte bulunuyor. Küçük çocuk Ebu Hanife'ye diyor ki, bizim ayağımız takıldığı zaman biz düşeriz. Ama ey Ebu Hanife İmam-ı Azam, senin ayağın takılırsa ümmet düşer. Senin ayağının düşmesi, ayağının bir yere takılması, yani senin sedelemen, ayağının bir yere takılması bütün ümmetin düşmesi anlamına gelir diyor. Şimdi alim ve ulema elbette cesaretli olacak ama taşıdığı ilimden kaynaklı olarak cesaretli olacak. Bununla beraber temsil ettiklerinin sadece kendisine değil bütün ümmete yansıdığını ve onu temsil ettiğini de bilecek. Yani her bir şeyi hum ricalun ve nahnu ricalun diyerek, yani o müştehit olan sahabiler veya içtihad eden kimseler de insandı. Biz de insanız. Hatta bugün bu çıta biraz daha yükseltiliyor maalesef bir cahil cesaretiyle. Cenab-ı Peygamber de insan, biz de insanız meselesine kadar gidiliyor mesele. Böyle bir durum yok. Onlar da insandı, onlar da konuşur, biz de insanız, biz de konuşuruz diye her soru sorulan kimsenin doğrudan doğruya cevap vermesi bir vebaldir. Bahsettiğiniz şey zannediyorum bununla alakalı. İlme haiz olan her bir kimse bildiği şey çerçevesinde ifade edecek. Yani bunu bir misalle pekiştirmek gerekirse, sizin ihtisas yaptığınız ve profesyonel olduğunuz zaman daha çok diksiyon, radyoculuk, Safa Bey, bunlarla alakalı bizim söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur burada. Çünkü bu işin ihtisas sahibi olan kişisi sizsiniz. Yani burada işler yapacak olan sizsiniz. Fakat diğer konularla alakalı bizim de branşımız olmayan bir nokta soru sorulduğunda sadece konuşmak için konuşmak bir vebali haizdir. Nitekim her ilmin mütehassısına sorulan sorular bir fetva gibidir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam da fetva ile alakalı şöyle buyuruyor nitekim. Ecraukum alel futya, ecraukum alel nar. Sizden ehli olmamasına rağmen fetvaya çok cüretkar olanınız, ateşe girmeye en çok cüretkar olanınızdır diye ifade ediyor. Bu sebeple her konuda neyin nereye gideceğini bilmeden özellikle İslami ilimlerle ve fetva ile alakalı konularda çok fazla söz serdetmek, bana göre şöyledir, bana göre caizdir veya değildir gibi ifade etmek oldukça büyük bir vebali ihtiva ediyor. Sakınılması gerekiyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu uyarıyor. Zannediyorum bahsettiğiniz biraz bununla alakalı.
Evet.
İlim tahsil eden her bir kimse branşıyla alakalı hakkı söylemekten imtina etmeyecek. Ama branşı olmayan sahalarda da sırf taşıdığı diploma veya titirden dolayı konuşabileceği düşüncesine de varmayacak diye düşünüyorum.
Cesaret sergileyim tabii derken, yani bu alimlerin vasfıymış, ben de cesur olayım derken bir evet hataya düşmeyecek. Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Bir de Allah'tan korkarlar dediniz, ayetle temellendirdiniz alim kesimini. Şimdi ben cesaret, fedakarlık dedim, oradan biraz muhabbet açıldı. Bir de Allah'tan korkarlar. Bu havf ve reca konusunda özellikle havf galiba korkuyu ifade evet ediyordu. Hı-hı. Fakat geçtiğimiz günler Gazali ile alakalı okumalar yaparken ya da bir şeyler dinlerken denk geldim. Havfın tam olarak kelime karşılığının korku olmadığı yönünde bir ifade gördüm. Bu konuyla evet alakalı neler söylersin? Yani korku, işte hiç bilmediğimiz bir şey ya da herkesin kendine özgü korkuları vardır. İşte ne bileyim,
fobi deniyor mesela. Ha,
fobi olabilir. Ya da işte çocukken bir şey çıkar karşınıza, gölgeden korkarsın. Evet. Allah'tan korkmak da böyle bir korku mu? Yani çünkü korku yaşadığınız anda ondan kurtulmak ihtiyacı hasıl oluyor.
Evet.
Yani şuradan bir çıkayım da bir kurtulayım, aydınlığa çıkayım diye mesela bir korku oluyor ama Allah'tan korkudaki kasıt nasıl bir korku?
Şimdi bazen havf kelimesi, hı hı, Kur'an-ı Kerim ıslahı içerisinde insanlarla alakalı kullanılabilirken bazen havf kelimesi Allah Teala ile alakalı kullanılabiliyor. Burada şimdi Allah Teala ayet-i kerimede ifade ederken innemâ yakşallâhe min ibâdihin ulemâ buyuruyor ayet-i kerimede. Allah Teala'dan haşyet duyan ancak ve ancak alimlerdir diye ifade ediyor. Ama korkuyla alakalı ayet-i kerime zikredildiğinde elâ inne evliyâ Allah ilâ havfun aleyhim ve lâhum yahsenûn. Allah Teala'nın nice veli kulları vardır ki onlara herhangi bir korku söz konusu değil. Lâ havfun aleyhim ve lâhum yahsenûn. Korkmayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye ifade ediliyor. Şimdi korku, bir kimse korkuyorsa korktuğu şeyden uzaklaşır. Bir insan sevdiğinden korkmaz. Dolayısıyla korkmakla beraber ondan bir şey de beklemez. Yani bir alim, bırakın bir alimi, Allah Teala'nın veli bir kulu. Mesleği ne olursa olsun, ilim de olabilir, normal ticaret de olabilir, zanaat de olabilir. Allah Teala'ya kulluk ettiği süre zarfı içerisinde Allah Teala'ya hakiki kul olmamaktan veya olamamaktan en büyük korkuyu duyar. Allah Teala'nın kendisine kulluğu müvacihesinde vereceği sevaba erişememekten endişe duyar. O yüzden biz Türkçe'de korkuyu, yani havf kelimesini daha çok korku diye tercüme ediyoruz ama bu bir endişedir esasında. Yani
kaygı.
Kaygı.
Sevdiğin birini üzmemek kaygısı.
Aynen
belki.
Aynen o şekilde. Mesela takva
daha
kelimesi de. Tabii takva kelimesi de aynı şekilde. Allah Teala'dan korkarlar, sakınırlar diye daha çok biz tercüme ediyoruz. Oradaki vurguyu ifade etmek maksadıyla. Tabii Arapça'da aynı anlama gelen birçok kelime var. Haşyet aynı anlama gelir. Takva aynı anlama gelir. Havf kelimesi hakeza aynı anlama gelir. Bunların her birisi korku olarak da ifade edilebilir. Sakınmak olarak ifade edilebilir. Haşyet, endişe, panik, buna benzer kelimelerle Türkçe'de ifade edilebiliyor. Fakat takva kelimesinin arka planda vikaye var. Sakınmak. Yani Cenab-ı Peygamber'e affen, Allah Azze ve Celle'ye karşı hassasiyet göstermek. Haşyet kelimesinin arka planda korkuya benzer bir endişe. Ama havf kelimesinde doğrudan doğruya korkmak olmakla beraber tiksinerek uzaklaşmak gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir kul düşününüz, veli bir kul. Hem Allah Teala'dan korkuyor hem de onu seviyor. Yani bir çocuk babasından yaptığı bir yanlıştan dolayı veya annesinden korkar. Acaba beni tedip edecek, cezalandıracak mı veya bana karşı tavrı değişecek mi diye. Fakat bu çocuk anne ve babasından tiksinmez. Anne ve babasından uzaklaşmaz. Yaptığı bir hareketten dolayı anne ve babası, ebeveyni bir ceza verdiği zaman çocuk 3-5 dakika sonra kendisi okşandığında, başı okşandığında, bir hediye verildiğinde aynı muhabbetle sanki hiçbir şey olmamış gibi anne ve babasını tekrar kucaklayabilir. Bu biraz da buna benzer. Yani Allah Teala'nın rahmetine ulaşamamak, onu üzmek veya onun verdiklerine, rahmetine, inamına, ihsanına, nimetlerine karşı vurdum duymaz davranmadan kaynaklı onun rahmetinden uzaklaşmak, ona karşı mahcup olmamak, içerisinde endişenin ve hassasiyetin bulunduğu bir tavır içerisine girmektir daha çok kastedilen. O yüzden havf ve reca da sanki rahmetten uzaklaşma endişesi, Reca sürekli olarak Allah Teala'nın rahmetine ulaşma muhabbeti. Evet. Şeklinde belki ifade
edilir. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Hakikaten de her çocuk bunu yaşamıştır. Annesi onu işte azarladığında ya da cezalandırdığında ağlamakla birlikte tekrar rücu ettiği kişi evet. annesi. Annesinin kucağı. Yani hem kendisinden azar yiyor. Belki bazen ufak bir böyle sille yiyor. Ama yine koşup ona sarılıyor. Anne diye ağlıyor tekrar.
Dayak yediği zaman bile tekrar evet. dayak atana dövüyor mesela.
Tekrar dönüyor, onu kucaklıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim ilk programımızdı. Vaktimizi artık doldurduk. Veda edeceğiz. Tekrar hayırlı mübarek olsun diyorum Gazali Mektebi. Bu programda zengin bir içerikle girizgah yaptık hocam. Alim portresini konuştuk evet. ve konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben kısa notlar da aldım sizin konuşmalarınızdan ve cevaplarınızdan. Alimlerin özellikleri noktasında cesaret, fedakarlık ve takva noktasında Allah'tan en çok korkanlar olmak evet. şeklinde ve haf kelimesini, vikaye kelimesini, haşyetullah kelimesini not etmişim. Bunları bir sonraki bölümümüzde, ikinci bölümümüzde de zikrederek başlayacağız yeni bir programa. Son olarak neler söylemek istersiniz diyelim ve veda edelim.
Belki ayet-i kerimeyle bitirmek ilk programın berekete vasıl olması için bir vesile olacaktır diye düşünüyorum. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimede innemâ yaşallâhe min ibâdihil ulemâ'u diye ifade buyuruluyor. Bu ayet-i kerimeyi müfessirlerimiz veya kıraat alimlerimizden bazıları şöyle de okumuşlardır. İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ'e. Yani Allah Teala kendisinden hakiki manada endişe duyan, haşyet duyan, ilim sahibi kullarını incitmekten endişe duyar. Yani Allah Teala'dan korkanlar kullar iken, endişe duyanlar alim, ulema iken bu ayet-i kerimeyi kıraat farklılığından kaynaklı olarak bazı müfessirlerimiz innemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ'e yani cümlenin faili Allah Teala bazı ilim sahibi olan hassas kullarını incitmekten endişe duyar şeklinde de tefsir etmişlerdir. Allah Teala'dan hakkıyla vikaye edebilmek, hassasiyet gösterebilmek, kulluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek ve bu ayet-i kerimenin kapsamına girebilmek niyazıyla ben teşekkür ediyorum. İlk programda hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum. Hocam eksik olmayız. Ne güzel bir ifade oldu. Son o ayet-i kerimeyi açmanız alimlik vasfının önemini insanlar nezdinde de çok çok güçlendiren bir şey oldu. Yani bu ifadeyi Allah Teala'nın kırmaktan evet. vikaye etmesi doğru bir ifade
aynen
olur
o şekilde.
O biraz insanı inanılmaz derecede mutlu eden bir durum oluyor. Allah ve kul arasındaki ilişki biçimi açısından. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün İslam tarihinin en önemli isimlerinden Hüccetül İslam, İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebimizin birinci programını, ilk programını nihayete erdirdik. Tekrar ağzınıza, gönlünüze sağlık diyorum. Tekrar hayırlı programlarımız olsun diyorum inşallah. İstifadeye medar olsun diyorum. Ve aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebi'nin yeni bölümünde tekrar görüşünceye, buluşuncaya dek sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.